Ayrım 10. Kumarbaz. 10. İçmelerde ve sanırım Avrupa'nın genelinde otel sahipleri ve otel başkatipleri müşterilerine oda ayrılırken onların istek ve arzularından ziyade onlar hakkında edindikleri kişisel izlenimlerine göre hareket ederler. Şunu da eklemek gerekir ki bu işte yanıldıkları pek nadirdir. Ancak büyük anneye neden bilmiyorum otelin en lüks dairesini vermekle biraz ileri gittiklerini de söylemek gerekir. Daire fevkalade döşenmiş 4 oda ve 1 banyo, hizmetçilere ve bakıcılara ayrılmış ayrı odalar vesaire vesaireden oluşuyordu. Gerçekten de bir hafta önce bilmem hangi Grand Duchess'in kaldığı yerdi burası ve dairenin fiyatını artırmak amacıyla yeni müşteriye kendisi için nedenli kıymetli bir daire ayrıldığı hemen anlatılmıştı. Büyük anneyi taşıyarak, daha doğrusu tekerlekli sandalyesini iterek kendisine bütün odaları gezdirdiler ve o da hepsini dikkatle inceledi. Bu ilk teftiş esnasında büyük anneye bir de yaşlıca kel kafalı otel başkatibi refakat ediyordu. Büyük anneyi ne sandılar bilmiyorum. Ancak çok önemli ve hepsinden önemlisi varlıklı bir hanımefendi olduğunu düşünmüşlerdi besbelli. Hemen deftere kaydettiler. Madame la Générale Princesse de Tarasyevichev diye. Halbuki büyük annenin prensesliği falan yoktu. Yarattığı bu saygın havanın başlıca nedeni muhtemelen trende kendisine ayrılan özel kompartımanı, yanında getirdiği hizmetçileri, yığınla bavulu, portmantoları ve hatta sandıklarıydı. Bununla beraber tekerlekli sandalyesi, ses tonundaki sertlikle ve sorduğu acayip sorularla yarattığı itiraz dinlemeye hava, kısaca verdiği dik başlı, canı ve buyurgan görüntü, herkesin kendisine duyduğu korkuyla karışık saygıda etkili olan diğer nedenlerdi. Odaları gezerken arada bir sandalyesini durdurmalarını istiyor, eşyalarından birini göstererek saygıyla gülümseyen ancak içten içe sinirlenmeye başlayan başkatibi beklemedik sorular soruyordu. Büyük anne sorularını Fransızca soruyordu. Fakat Fransızcası çok kötü olduğundan demek istediğini genellikle ben tercüme ediyordum. Başkatibin verdiği cevapların çoğunu beğenmiyor, tatmin edici bulmuyordu. Gerçi sordukları ipe sapa gelmez şeylerdi. Mesela bir keresinde aniden bir resmin, daha doğrusu mitolojik konulu ünlü bir tablonun kötü bir kopyasının önünde durdu ve "Kimin portresi bu?" diye sordu. "Bir kontesin falan olsa gerek." diye cevap verdi başkatip. "Nasıl bilmezsin hangi kontes olduğunu? Buranın adamısın ve bilmiyorsun. Ne diye asmışlar buraya? Neden gözlerini kısmış kadın?" Bu tür sorulara tatmin edici cevaplar veremeyen başkatip neredeyse aklını kaçırmak üzereydi. Büyük anne Rusça "Ne salak adam!" diye adam hakkında yorumda bulundu. Gezmeye devam etti. Aynı sahne küçük bir Dresden heykelcinin önünde de tekrarlandı. Büyük anne heykelciyi uzun uzun inceledikten sonra hemen kaldırılmasını söyledi. Ancak bunu neden istediğini kimse bilmiyordu. En son olarak da başkatip yatak odasındaki halıların değerinin ne olduğunu ve nerede dokundukları hakkında sorguya çekti. Başkatip bunu öğrenip sonra kendisine bildireceğine dair söz verdi. "Eşek herifler!" diye söylendikten sonra bütün dikkatini yatağa çevirdi. "Ne güzel bir karyola, açın şu yatağı." Yatağı açtılar. "Daha daha iyice kaldırın. Yastıklar, yastık kılıflarını çıkarın, tüy döşeyi de kaldırın." Her şeyi alt üst ettiler. Büyük anne dikkatle kontrol etti her şeyi. "İyi, neyse ki böcek yok. Bütün çarşafları kaldırın. Benim çarşaflarımı ve yastıklarımı serin. Fakat burası benim için fazla lüks. Bu odalar benim gibi yaşlı bir kadına göre değil. Tek başıma çok sıkılırım burada. Alex Ivanoviç, çocuklarla derslerin bittikten sonra sık sık uğramalısın bana." "Generalin hizmetinden dün ayrıldım," diye yanıtladım. "Ve şu anda otelde kendi hesabıma kalıyorum." "Nasıl yani?" "Geçen gün Berlin'den oldukça saygın bir Alman baronu ve karısı geldi buraya. Ben de dün onunla Berlin aksanında farklı bir Almanca ile konuştum." Sonra?" "Bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak saymış ve beni generale şikayet etmiş. O da bunun üzerine dün işime son verdi." "Neden? Barona küfür falan mı ettin ki?" "Gerçi etmişsen de fark etmez ya. Hayır. Tam tersine, baron bana vurmak için bastonunu kaldırdı. Ve sen, pısırık herif, öğretmenine karşı yapılan bu harekete göz yumdun öyle mi? Diye aniden generale verdi veriştirdi. Üstelik bir de işinden kovdun ha. Hepiniz mal kafasınız. Hepiniz. Benim gördüğüm bu. General labayi ve teklifsizce bir tavırla "Siz canınızı sıkmayın halacığım," dedi. "Ben ne yaptığımı biliyorum. Ayrıca Alexey Ivanovich size meseleyi pek doğru anlatmadı." Büyük anne bana döndü ve "Sen bunun altında mı kaldın?" Olabildiğince mütevazı ve sakin bir edayla "Baronu duello'ya çağıracaktım," dedim. Fakat general buna karşı çıktı. "Neden karşı çıktın?" Büyük anne tekrar generale döndü. "Tamam, sen gidebilirsin canım. Çağrıldığın zaman gelirsin," dedi otel başkatibine seslenerek. "Orada öyle ağzını açmış beklemene gerek yok. Bu Nürnberg suratına da tahammül edemiyorum." Adam büyük anneye eğilerek selamladı ve çıktı. Tabii kendisine yapılan iltifatları anlamadan. "Rica ederim halacığım, düello olur mu hiç?" diye konuştu general yüzünde yılışık gülümsemesiyle. "Neden olmasın? Bütün erkekler horozdur. Onun için kavga etmeleri gerekir. Hepiniz koyun olmuşsunuz. Ülkenizin şerefini korumayı bilmiyorsunuz. Hadi kaldır beni Potapiç. Sürekli iki hamal hazır beklesin. Konuşup ayarla. İkiden fazla istemiyorum. Sadece beni merdivenlerden çıkarıp indirecekler. Ve bir de sokakta sandalyemi itecekler. Söyle onlara paralarını da peşin ver. Daha saygılı olurlar. Sen sürekli benimle kalacaksın ve sen Alexey Ivanovich, dışarı çıkınca şu baronu bir göster bana. Bakalım neyin baronuymuş. Pekala, rulet nerede?" Rulet masasının kumarhanedeki odalarda olduklarını söyledim ona. Ve peşinden sorular geldi tabii. Çok masa var mı? Çok oynayan var mı? Bütün gün oynuyorlar mı? Nasıl oynanır bu rulet? Baktım olacağı yok, anlatmakla olmayacağını, gidip gözleriyle görmesi gerektiğini söyledim kendisine. Pekala, öyleyse doğru oraya gidiyoruz. Düş önümüze Alex Ivanovich. Nasıl olur halacığım? Yol yorgunusunuz, dinlenmeyecek misiniz?" diye endişeli bir şekilde sordu general. Daha doğrusu telaşlanmıştı. Herkes bozulmuş, birbirinin gözüne bakıp duruyordu. Büyük anneyle kumarhaneye gitmenin biraz riskli, küçük düşürücü bir hareket olabileceğinden endişeliydi herkes. Çünkü her an tuhaf bir davranışta bulunabilirdi. Öte yandan herkes daha biraz önce etrafı gezerken onu eşlik edeceğini söylemişti. "Ne diye dinlenecekmişim? Yorgun değilim. Ayrıca 3 gündür de oturuyorum. Hadi sonra da su kaynaklarında ve içmelere gezeriz. Neredeler? Sonra da... Neyse önce bir gidelim hele. Sonra bakarız. Neydi o söylediğin yer adı Praskovya? Zirve miydi neydi?" "Evet büyük anne." "Tamam, öyle diyorsan öyledir. Başka ne var gezilecek?" Polina kararsızca "Çok ilginç şeyler var büyük anneciğim," dedi. "Sen de bir şey bilmiyorsun," diye Polina'yı azarladı ve sonra hizmetçisine dönerek "Marfa, sen de gel benimle," dedi. General birden telaşlandı. "Marfa'nın da ne işi var orada?" dedi. "Olmaz öyle şey. Hem Potapiç'i bile içeri alacaklarını sanmıyorum." "Saçmalama. Hizmetçi diye burada tıkılı mı kalsın? Onun canı yok mu? Bir haftadır beraber seyahat ediyoruz. O da etrafı bir görmek ister. Benimle gezmezse kiminle gezecek? Tek başına kapıdan dışarı burnunu bile uzatamaz." "Ama büyük anne, bizimle gelmeye neden bu kadar utanıyorsun?" "Peki gelme o zaman. Evde kal. Yalvaran yok." "Neymiş efendim? Generalmiş. Benim de rahmetli kocam generaldi yani. Ne var? Hem hepinizin öyle kuyruk gibi peşime takılmasının ne gereği var? Alex Ivanovich ile ben her yeri gezeriz." Ancak de Grox hepimizin ona eşlik etmesi gerektiğini de diretiyordu. Ona eşlik etmekten herkesin zevk alacağını en kibar ifadelerle söze döktü. Sonunda hep beraber yola koyulduk. De Grox generale döndü ve bir kez daha "Elle est tombée en enfance." Dipnot. Fransızca bu kadın artık bunamış diye fısıldadı. "Sous le effet des bêtises." Dipnot. Fransızca. Yalnız kalırsa bir sürü münasebetsizlikler yapar. Gerisini duyamadım. Ama görünüşe bakılırsa kafasında bir tilki dolanıyordu. Belki de umutları yeniden yaşarmıştı. Kumarhane yarım mil kadar mesafedeydi. Kestane ağaçlarıyla çevrili yolun sonu kumarhanenin olduğu meydana çıkıyordu. Alayımız her ne kadar biraz göze çarpsa da ağır başlı ve ciddi görüntümüz generalin yüreğine biraz su serpmişti. Aslında kötürüm birinin kumarhanede görünmesinde bir gariplik yoktu. Ancak yine de general kumarhaneden korkuyordu. Doğru ya, yaşlı ve kötürüm bir kadının kumar salonunda ne işi vardı ki? Polina ile Mademoiselle Blanc tekerlekli sandalyenin iki yanında yürüyorlardı. Mademoiselle Blanc ölçülü bir neşe içerisindeydi. Hatta arada bir şaka bile yapıyordu. Öyle ki büyük anne nihayet onunla ilgili olumlu şeyler söylemeye başlamıştı. Öbür taraftan Polina ise durmadan büyük annenin sonu gelmez sorularına cevap yetiştirmek zorundaydı. Demin geçen kimdi? Şu arabadaki kadın kim? Kent büyük mü? Bahçe büyük mü? Ne ağacı şunlar? Şu dağın adı ne? Kartal var mı orada? Şu acayip çatı da neyin nesi? Türünde bir sürü soru. Yan yana yürüdüğümüz Bay Esley bugün çok şey olacak diye fısıldadı kulağıma. Potapiç ve Marfa tekerlekli sandalyenin hemen arkasından geliyorlardı. Potapiç fraklı ve beyaz kravatlıydı. Başında da kasket vardı. Marfa'nın parantez içinde 40 yaşlarında ve saçları ağarmaya başlamış bakıcı, üzerinde ise basma entari, ayaklarında keçi derisinden yapılmış gıcırdayan pabuçlar ve başında başlık vardı. Büyük anne sık sık arkasına dönüyor, ikisine bir şeyler söylüyordu. De Grox'un konuşmasında kararlı bir hava vardı. Generale cesaret veriyor, bir takım tavsiyelerde bulunuyor gibiydi. Gel gelelim, büyük anne söyleyeceğini söylemişti. Para mara bekleme benden. Büyük ihtimalle De Grox'a pek inandırıcı gelmiyordu bu sözler. Ancak general halasını iyi tanıyordu. Mademoiselle Blanc ve De Grox'un sürekli birbirine bakmaları gözümden kaçmamıştı. Prensle Alman'ı da ta arkadan yolun sonunda gördüm. Geri kalmış ve bizden uzakta yürüyorlardı. Kumarhaneye girişimiz pek şatafatlı oldu. Buradaki kapıcıların ve görevlilerin de saygı yönünden oteldekilerden aşağı kalır yanı yoktu. Gerçi bakışlarında bir garipseme de yok değildi. Büyük anne büyük salonları gezmek istediğini söylemekle başladı emir yağdırmaya. Salonların bazısını beğendi, bazısıyla hiç ilgilenmedi bile. Ama yine de hepsiyle ilgili sorular sordu. Nihayet rulet salonuna geldi sıra. Kapalı kapının önündeki nöbetçi uşaklar şaşırmış gibi kapıları ardına kadar açtılar. Büyük annenin rulet masasına doğru gitmesi salondaki kalabalık üzerinde olağanüstü bir etki bıraktı. Rulet masasında ve birkaç sıra ötedeki Trente et Quinte masalarında toplam 150 ya da 200 kişi vardı. Masalarda kendilerine yer kapabilenler her zaman olduğu gibi tüm paralarını kaybedinceye kadar yerlerini kimseye vermiyorlardı. Zira oynamayıp sadece izleyenlerin masaları boş yere işgal etmesi yasaktı. Masaların etrafına sandalyeler dizilmişti. Ancak birkaç kişi dışında kimse oturmamıştı bu sandalyelere. Çünkü özellikle de salonun kalabalık olduğu zamanlar ayakta kalanlar yavaş yavaş yaklaşıp birinin yerini kapabiliyor ve paralarını daha güvenli koyabiliyorlardı masaya. İkinci ve üçüncü sıradakiler öndekilere abanıyor, oyunu izleyip sıralarını bekliyorlardı. Ancak bazen sabırsız bir el uzanıyor, ön sıranın arasından masaya para koyuyordu. Hatta üçüncü sıradan bile insanların masaya para koydukları oluyordu bazen. Bu yüzden her 10 hatta 5 dakikada bir salonun muhtelif köşelerinde masaya konulan paranın kimin olduğu üzerine kavgalar çıkardı. Ama kumarhanenin güvenlikçileri yine de çok iyiydiler. Yığılmayı önlemek imkansızdı tabii. Hatta işletmeciler bu tür yaygaralardan memnundular. Çünkü ne kadar kalabalık olursa onlar o kadar çok kazanırdı. Ama masanın etrafındaki krupiyerler sürekli tetikte, dikkatle bahisleri izlerlerdi. Hatta kim ne kadar yatırdı diye kayıt bile tutuyorlardı. Böylece anlaşmazlık çıktığında hemen müdahale edip çözüyorlardı. Sorun çözülmediğinde ise polis çağırırlardı ve o iş hemen orada kapanırdı. Oyuncuların arasında dolaşan, tanınmamak için sivil kıyafetler giyen güvenlik görevlileri vardı. Özellikle de yan kesicileri ve profesyonel cepçileri kollarlardı. Rulet masaları, bu hırsızlar ve yan kesiciler için hünerlerini sergileyebilecekleri bulunmaz yerlerdi. Gerçek şu ki, Başka yerlerde hırsızlar cepçilik yapmak ya da kapı kilitlerini kırmak zorundalar ve bir aksilik çıkar da yakalanırlarsa sonları çok kötü olur. Ama burada bir hırsızın tek yapması gereken rulet masasına gidip oynamak ve oyun esnasında birden herkesin gözü önünde başkasının kazandığı paraları alıp cebine indirmekti. Tartışma çıkarsa direnir ve parayı kendisinin koyduğunu söyler. İşini ustaca yapmışsa ve etrafındakiler kafalarını bulandırabilmişse ne ala? Parayı cebe indirir. Tabii büyük bir meblağ değilse. Büyük oynanan oyunlarda krupiyer ya da oyunculardan biri çok dikkatli davranır ve parayı kimin koyduğunu bilir. Meblağ büyük değilse şayet sahibi bazen daha fazla rezalet çıkmasın diye tartışmaktan vazgeçer ve bunu sineye çeker. Ancak hırsızı yakalarlarsa bir daha girememek üzere derhal salondan atarlar. Büyük anne tüm bu olan bitenleri aşırı bir merakla izliyordu. Bir hırsızın yakalanıp dışarı atılması çok hoşuna gitmişti. Trente et Quarante pek ilgisini çekmemişti. Ruleti ve yuvarlanan küçük topu daha çok sevmişti. Oyunu yakından izlemek istediğini söyledi. Nasıl oldu bilmiyorum. Garsonlar ve diğer görevliler parantez içinde bunların başında tüm paralarını kaybettikten sonra kendilerini şanslı oyunculara ve yabancılara hizmete adayan lehler geliyordu. Bir şekilde kalabalığı yarıp büyük anne için masanın tam ortasında şef krupiyerin yanında bir yer buldular ve sandalyesini oraya kadar götürdüler. Saplı gözlükler hemen başına şüşmüşlerdi. Krupiyerin gözleri açıldı. Olağanın dışında bu garip görünüşlü kişi çok şey vaat ediyor gibiydi. Oynamak isteyen 70'lik ve kötürüm bir kadın burada pek rastlanılan bir şey değildi onlar için. Ben de kalabalığı yardım ve büyük annenin yanında yerimi aldım. Potapiç ve Marfa kalabalığın arasında gözden kaybolmuşlardı. General, Polina, De Grox ve Mademoiselle Blanc da izleyicilerin arasında yerlerini almışlardı. Büyük anne işe önce oynayanları izlemekle başladı. Durup durup bana yarı fısıldar bir ses tonuyla anlamsız sorular soruyordu. O adam kimdi? Ya şu kadın? Özellikle de masanın ucunda duran ve büyük oynayan, ortaya binlikler koyan bir delikanlı hoşuna gitmişti. Dediklerine göre, gerçi önündeki altın ve banknot yığınından da anlaşılıyordu bu, 40 bin frank kadar kazanmıştı şimdiye kadar. Genç adamın yüzü solgundu. Gözleri parlıyor, elleri titriyordu. Artık paraları saymadan avuç dolusu koyuyordu ve durmadan kazandıkça kazanıyor, paraları topladıkça topluyordu. Görevliler hayret içerisinde etrafında fır dönüyor, oturması için sandalye veriyor ve daha rahat oynayabilsin, sıkıştırılmasın diye yanına kimseyi yaklaştırmıyorlardı. Tüm bu hizmet bahşiş içindi. Öyle ya, bazı kazanan kimseler kazanmanın verdiği coşkuyla avuçla bahşiş dağıtıyorlardı görevlilere. Lehin biri yanına sokulmayı başarmış, gayet saygılı bir tavırla durmadan kulağına bir şeyler fısıldıyor, muhtemelen kaça koyması gerektiğini söyleyerek adamı yönlendirmeye çalışıyordu. Şüphesiz o da bahşiş beklentisi içerisinde yapıyordu bunu. Ancak oyuncu onun varlığından neredeyse habersiz gibiydi. Parayı rastgele numaralara koyuyor ve hala kazanmaya devam ediyordu. Muhtemelen o da ne yaptığını bilmiyordu. Büyük anne birkaç dakikalığına adamı seyretti. Birden heyecanlandı ve aniden beni dürtüp "Söyle ona," dedi. "Söyle ona bıraksın ve parasını alıp hemen gitsin buradan. Yoksa hepsini kaybedecek. Hepsini kaybedecek." Heyecandan nefes nefese kalmıştı. "Potapiç nerede? Potapiç'i gönder o söylesin." Beni dürtmeye devam ederek "Hadi git söyle ona, git," diye tekrarlıyordu. "Nerede bu Potapiç? Sor tez, sor tez." Dipnot, Fransızca, "Çıkın, çıkın." Baktı olmuyor, kendisi başladı adama bağırmaya. Kulağına eğildim ve burada böyle bağırmaması gerektiğini, bırak bağırmayı, yüksek sesle konuşmanın bile hesap yapanların kafası karışır diye yasak olduğunu ve bağırmaya devam ederse derhal kovulacağımızı söyledim. Ne sinir bozucu. Adam kafayı yemiş. Kendi düşen ağlamaz gerçi. Ben daha fazla bakamayacağım. Sinirim bozuluyor. Ne ahmak adam, dedi ve başını başka tarafa çevirdi.